Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 27. ayrım. Sayfa 344. Hans Milch'in şüpheleri bir an Kenan'ı düşüncelere sevk etmişti. Fakat genç polis durumu muhakeme ettikçe arkadaşının teorisine sıcak bakmamaya başladı. Hans Milch yanılıyordu. Bunun en güzel örneği kendi memleketinde işlenen cinayetlerdi. Naci Toper zengin bir sanayici ve tanınmış bir spor kulübü başkanıydı ama siyasetle uzaktan yakından ilişkisi yoktu. Keza öldürüleceği konusunda duyumlar aldığı Seyfi Nazım Toz Koparan da siyasete bulaşmamış biriydi. Hatta Frankfurt'ta Werner Schäfer'dan örgüt tarafından öldürüldüğünü öğrendiği Melih Aker de öyle biriydi. Hans Milch'in teorisi ona inandırıcı ve sıcak gelmiyordu. Karşıdan da çok güçlü ve kolları dünyanın her yanına ulaşan bir terör ve cinayet şebekesi olduğu muhakkaktı ama bunun siyasi emellerle organize olmuş bir kuruluş olduğu fikri solak geliyordu beynine. İngiliz polisinin bir takım siyasi maksatlarla bu işi kabullenmiş olması düşünülemezdi. Kenan'a göre Türkiye'de işlenen suçların hemen tamamı adi suç kategorisindeydi. Bildiği kadarıyla siyasi niteliği olabilecek tek cinayet İtalya'da işlenen Maliye Bakanı Pisano Guisti olayıydı. Haklı mıyım diye sordu Milch. Kenan tam sanmıyorum diyecekti ki müfettiş Makri yanlarına yaklaştı. Adamın yüzündeki asıklık devam ediyordu. Kenan gayet nazik bir eda ile "Sayın müfettiş" dedi. Size bir türlü teşekkür etmek fırsatı bulamadım. Umarım bunu kabalığıma vermezsiniz. Ne teşekkürü? Merkezdeki sorgulamamız bitmeden ve hakkımızda bir hükme varmadan ricamızı kırmayıp bizi de bu olay yerine getirdiğiniz için. Makri bilgiç bir şekilde gülümsedi. Buna gerek yoktu zaten. Çünkü sizi suçlu olarak hiç düşünmedim. Hans Milch hayretle müfettişe baktı. Ciddi mi söylüyorsunuz? Evet. Tek istediğim bu olaylar hakkında daha fazla bilgi toplamaktı. İtalyan meslektaşınızın öldürüldüğü andan beri sizin masum olduğunuzu anlamıştım. Fakat neyin peşinde olduğunuzu bir türlü tespit edememiştik. Ama artık olay gün ışığına çıktı sayılır. Kenan, nasıl yani diye sordu. Müfettiş boş piposunu dişlerinin arasında sıkıştırdı. Avukat Etin Kepşov'un biraz da bize verdiğiniz bilgiler ışığında büyük bir cinayet organizasyonuna giriştiği artık ortaya çıktı. Biraz sonra yardımcımı Kepşov'un bürosuna gönderip bahsettiğiniz dosyaları araştırmasını isteyeceğim. Umarım haklı çıkarsınız. Buna çok seviniriz diye mırıldandı Milch. Bürodaki araştırmada siz de bulunmak ister misiniz? Hans seve seve dedi. Ya siz Bay Işık? Kenan biraz düşünceli gözlerini kırpıştırıp uzayan sakalını sıvazladı. Benim bir endişem var Sayın Müfettiş. Endişeniz ne? Nedir o? Geç kalmış olmanızdan korkuyorum. Anlayamadım. Göründüğü kadarıyla ve mesleki tecrübelerim beni yanıltmıyorsa bu cinayetlerin üzerinden en az 10-12 saat geçmiş. Bu hunhar katliamı gerçekleştirenler çoktan büroya da bir baskın düzenlemiş olabilirler. Yani sarı dosyaları imha edeceklerini mi söylemek istiyorsunuz? Evet, tıpkı matbaacı Jason Boyle'un iş yerinin yakılmasında olduğu gibi. Makri ağzındaki boş piposunu dişlemeye başladı. Haklı olabilirsiniz diye homurdandı. Böyle bir olasılığı düşünmemediği için de içinden küfretti. İki yabancı polisin yanında kendini küçük düşmüş hissediyordu. Humphrey diye seslendi muavinine. Salonun zeminine yayılmış cesetleri inceleyen uzun boylu muavin asık bir suratla müfettişin yanına yaklaştı. Pazar gününün bu katliam olayıyla zehir olmasına fena halde bozuluyordu. Makri sert bir sesle yanına ekibini al ve Kepşov Hukuk Bürosu'nu araştır. Bay Kenan Işık sana yardımcı olacak. Ne kadar sarı dosya bulursanız toplayıp merkeze getirin. Anlaşıldı mı? Muavin hayretle amirine baktı. Bu iki yabancı ve sanık durumundaki polisin olay yerinde bulunmasına bile bir anlam veremiyordu. Kekeleyerek Bay Işık'la mı diye sordu. Evet, onu da yanına alacaksın. Kendisi arayacağınız dosyalarda size yardımcı olacak. Fakat efendim bugün pazar ve elimizde arama emri yok. Bunu ben de biliyorum. Size hatırlatmak isterim efendim. Orası bir hukuk bürosu ve oranın sahiplerinin hepsi avukat. Sonra başımıza hukuka aykırı eylemimizden dolayı nasıl bir işi açacaklarını düşünebiliyor musunuz? Sorumluluk benim Humphrey. Unutma şu yerde yatan ceset de bir avukata ait ve onu öldürenler elimizdeki her türlü delili yok etmeye çalışıyorlar. Dün gece bir sekreter kız da bu yüzden öldürüldü. Hatta şu yerde yatan kadının da verilen bu görevi hakkıyla yerine getiremediği için katledilmiş olması çok mümkündür. Kimi kastediyorsunuz efendim? Makri yerdeki Paola'nın cesedini göstererek şunu tabii diye homurdandı. Humphrey Bennett itirazı kesti ve başıyla gelmeler için yabancı polislere isteksizce işaret etti. Kenan müfettişe dönerek sizden bir ricam daha olacak dedi. Evet nedir? Şu Kay denilen görgü tanığı hizmetçi kızın sorgulanmasında ben de bulunmak istiyorum. Mümkün mü? Olabilir ancak doktorun ifadesine göre şok geçiriyormuş. Şu an onu sorgulamayız. Tamam dedi Kenan. Hans'ı kolundan tutarak muavin Humphrey'in peşinden yürüdü. Sekreter Gary Brent anahtarı Kepşo Hukuk Bürosu'nun parlak silahlı ana giriş kapısının kilidine soktu. Binlerce kere girdiği iş yerinden içeriye adamını atarken ter içinde kalmış, sanki yabancı bir yere giriyormuşçasına da tedirginlik duymuştu. Aslına bakılırsa hala korkuyordu da. Aradan zaman geçtikçe Jonathan Crenna'nın anlattıkları beynini burgu gibi oymaya başlamıştı. Efendinin sekreteri çok sinsi görünümlü biriydi. Buraya geliş sebebinin esaslı bir temizlik yapmak olduğunu anlamıştı. Önce bunca yıllık patronunun kardeşini öldürmüş, kurulu düzeni allak bullak edecek bir kararla Londra'daki merkezi tasfiye etmeye başlamıştı. Şimdi bütün eski müşterilerin dosyasını toplayacak ve muhtemelen yeni bir iş yeri kuracaktı. Acaba gerçekten kendisine ihtiyaç duyuyor muydu? Yoksa sadece dosyaları buluncaya kadar kendisini kullanmak niyetinde miydi? Sonra sıkacağı bir kurşunla işini bitirebilir ya da yanındaki devin ellerine bırakabilirdi. Gary Brent'in alnında soğuk terler oluşmuştu. Sanki aklından geçenleri okumuş gibi Jonathan, "Kendini toparla Gary," dedi. "Korkacak bir şey yok. Şimdilik her şey yolunda. Capshaw'ların cesetleri daha uzun zaman bulunamaz. Biz bir an evvel dosyaları toparlayıp gidelim." Gary başını salladı ama içindeki şüpheyi bir türlü yenemiyordu. Önce kendi odasına girdi, sakladığı anahtarı kitap raflarının arasından alarak etajerin kilidini açtı. Sarı renkteki özel müşteri dosyaları ortaya çıktı. Gary daha bakar bakmaz aksiliği hissetmişti. Son derece intizamlı bir adamdı. Her şeyi yerli yerine ve santimi santimine denk gelecek tarzda yerleştirirdi. Bu dolabın başkası tarafından açıldığını ve içlerinden bir dosyanın alındığını hemen anladı. Etin Capshaw demek doğru söylemişti. Betty Flanders'ın böyle bir şeye cüret edebileceğine hiç ihtimal veremezdi ama o masum yüzlü sekreter kız demek göründüğü kadar saf değilmiş diye düşündü. Bu durumu yani dosyalardan birinin çalındığını canısına söyleyemezdi. Adamın nasıl bir tepki göstereceğini kestirmek mümkün değildi. Bu sırrı kendisine saklamaya karar verdi. Jonathan Crenna, "Hepsi bu kadar mı?" diye sordu. Geri tedirgin bir şekilde, "Benim odadakiler bu kadar efendim," dedi. "Hadi şimdi de Ed'in odasına geçelim. Beni takip edin lütfen." Üç adam Ed'in Capshaw'un odasına girdiler. Jonathan, sessizce Gary Brent'in hareketlerini izliyordu. Sekreter geniş çalışma masasına yaklaştı. Çekmecelerden birini çekerek tahta bir pro kutusu çıkardı. Jonathan bir an, "Yoksa bu sersem bize pro mu ikram etmeyi düşünüyor?" diye aklından geçirdi. Fakat sekreter kutuyu ters çevirmiş ve altından özel olarak yapılmış bir bölümün sürgüsünü iterek küçük bir anahtar çıkarmıştı. Anahtarı alıp antika etejerin yanına giderek kilidi çevirdi. İçinde bir yığın sarı dosya vardı. "İşte," dedi, "hepsi bu kadar. Geri, lütfen onları yerinden çıkar." Sekreter dosyaları birer birer itinayla etejerden çıkarırken, "Bunları handan dışarı kimseye görünmeden nasıl çıkaracağız?" diye sordu. Jonathan, "Hadi Max, sen de işe koyul," diye dev adama bir işaret yaptı. Geri bütün dosyaları yere dizerken, Max de yanında getirdiği çantanın içinden katlanmış siyah plastik torbalar çıkardı. İki adam çabuk çabuk dosyaları poşetlere yerleştirdiler. Sonra Gary'nin odasına dönerek oradaki dosyaları da poşetlerin içine tıktılar. İşleri bitmiş sayılırdı. Jonathan Crenna küçümser bir ifadeyle sekretere baktı. "Çalışma tarzınız çok ilkelmiş," diye homurdandı. "Anlayamadım efendim. Niye bu çağda bütün bu dosyaların içeriğini bilgisayarda ayrı ayrı disketlere yüklemediğinize şaşırıyorum. Korumak çok daha kolay ve pratik olurdu. Ayrıca böyle komik anahtar saklamalarına da gerek kalmazdı. Ed'in Capshaw böyle emretmişti efendim." "Bütün dosyaların bu kadar olduğuna emin misin Gary? Başka yerde sakladığınız ya da ötede beride kalmış başka dosya olabilir mi?" Gary Brent birden ayıldı. Yoksa Jonathan kendisini kontrol mü ediyordu? Betty Flanders'ın odasından bir dosya çaldığını Ed'inden öğrenmiş olabilirdi. Bir an hayatının vereceği bu cevaba bağlı olduğunu duyumsadı ve neticesi ne olursa olsun doğruyu söylemeye karar verdi. "Sanırım bir dosya eksik," dedi. "Öyle mi? Hangisi?" Gary kendi dolabındakilerden biri olduğunu biliyordu. Ama hangisi olduğunu şu anda tespit etmesi olanaksızdı. "Bilmiyorum ama dün gece Bay Capshaw bana telefon ederek büroda çalışan sekreter kızlardan birinin gizlice bir dosya çalarak dışarıya kaçırdığını söyledi." "Ya, adını da verdi mi?" "Evet, girişteki masada oturan ve daha ziyade telefonlara bakan bir kız. Adı Betty Flanders." "Bay Capshaw başka bir şey söyledi mi?" "Benden kızın adresini sordu efendim." "Sen de ona Centerbury'de oturduğunu mu söyledin?" "Evet efendim." Jonathan Crenna bir süre delici bakışlarla geriyi süzdü. Gözleri bir yılanınki kadar soğuktu. "Bana gerçekleri söylediğine sevindim," Gary dedi. "Bu ufak detayı söylemeseydin seni affetmeyecektim." Gary Brent alnında biriken terleri sildi. Galiba paçayı kurtarmıştı ama hala emin olamıyordu bir türlü. "Size yalan söyleyemezdim," diye mırıldandı. "Haklısın Gary, bu büyük hata olurdu. Fakat endişelenmene gerek yok. Betty artık yaşamıyor. Onu sonsuza kadar susturduk." Gary Brent kızın öldürüldüğünü öğrenmişti ama içinde en ufak bir acıma hissi duymadı. Genel sekreter sakin bir sesle, "Şimdi dolapları kilitlemeden önce içlerine sıradan başka dosyalar ve rastgele evrak koy. İstersen hukuk kitapları da yerleştirebilirsin. Yeter ki buraya gelecek polisler etajerlerin ne gayeyle kullanıldığını anlayamasınlar," dedi. Gary istenileni yerine getirdi. Fakat aklı Betty'nin çaldığı o tek dosyaya takılmıştı. Acaba Jonathan Crenna kızı öldürürken o dosyayı da ele geçirmiş miydi? Bunu henüz ona soramazdı ama öyle olduğunu düşündü. Kimseye görünmeden ellerinde ağır naylon torbalarla iş yerini terk ederlerken Gary beynindeki düşünceleri bir sıraya koyamıyordu. Dışarıya çıktıklarında Ingrid'in kullandığı arabaya binip uzaklaşırlarken ilk defa cesaretini toplayıp sordu. ''Şimdi nereye gidiyoruz?'' ''Bu dosyaları imha edinceye kadar saklayacağımız bir yere,'' dedi Krenna. Geri bir süre susup sessiz kaldı. Sonra dayanamayarak, ''Yarın ne olacak? Hiçbir şey olmamış gibi işime gidecek miyim?'' ''Evet geri, gideceksin. Ta ki polis tahkikatını bitirip hiçbir sonuç elde edemeyinceye kadar gideceksin. Bir veya iki ay sonra da büro kendi kendini tasfiyeye kalkışmazsa işinden istifa edersin. Anlaşıldı mı?'' ''Evet efendim.'' Geri tam olarak rahatlamamıştı ama ne söyleyebileceği ne de yapabileceği bir şey yoktu. Arabanın arkasına büzülüp kaldı. 2. Londra. Kenan, İngiliz polisinin incelik ve nezaketine doğrusu hayran kalmıştı. Muavin Humphrey Bennett, hukuk bürosunun bulunduğu işhanının nöbetçi kapıcısını uyandırırken bile o Anglo-Saksonlara has ölçülü tavrını bozmamıştı. Hatta adamın görevi sırasında bodrum katında uyuyor olması bile muavini sinirlendirmemişti. Adam neden sonra karşısındakilerin polis olduğunu anlayınca biraz kımıldanır gibi oldu. Kenan içinden muavinin yerinde olsam herife nöbet sırasında uyuduğu için esaslı bir zırgı çekerdim diye düşündü. Herifçioğlu söylene söylene onları hukuk bürosunun olduğu kata çıkarmış ve yedek anahtarla kapıyı açmıştı. Kenan daha önceden gördüğü Gary'nin odasına girerek sarı dosyaların gizlendiği etajeri gösterdi fakat aynı anda da kilidin üzerinde duran anahtarı gördü. Muavin etajere doğru yürürken Kenan sorunu anlamış, sarı dosyaları dolabın içinde bulamayacaklarını tahmin etmişti. Betty ile büroyu terk ederken kızın etajerin üzerindeki anahtarı aldığı yere yani kitap raflarının 3. katındaki kalın cildin altına koyduğunu gayet iyi anımsıyordu. Demek sonradan biri büroya gelmiş ve anahtarı yeniden kullanmıştı. Bunun anlamı da gayet açıktı. Tatil günü tesadüfen büroya gelen avukat Etin Capshaw, Betty'nin orada olmasından kuşkulanmış ve muhtemelen kendilerini izlemişti. Zaten Betty'nin evine gelen o saldırgan kadını ve geri istediği dosyayı başka türlü açıklayamazdı. Kenan, muavin Bennett anahtarı çevirirken olacakları tahmin edebiliyordu. Sarı dosyaları orada bulamayacaklarına emindi artık. Kilit açılınca etajerin sürgülü kapağı aşağıya kaydı ve içi göründü. Tek bir sarı dosya dahi yoktu. Muavin dik dik Kenan'a baktı, sanki aradıkları dosyaları yerinde bulamamış olmaktan adeta sevinmişti. Zaten her fırsatta tahkikatı yabancı ve şüpheli bir polise yürütmekten hoşlanmadığını davranışlarıyla belli ediyordu. ''Bahsettiğiniz dosyalar burada yok.'' dedi. Bir gülümseme eksik kalmıştı. Kenan, ''Bir de Etin Capshaw'un odasındakine bakalım.'' dedi. Muavin ve ekibi kapıcının gösterdiği odaya yürüdüler. Hans Milch tek kelime etmeden Kenan'a ükerek baktı. Baş başa kalıp olayları eline boyuna tartışacak imkanları olmamıştı. Lakin Türk meslektaşının söylediği yerde dosyaların ortaya çıkmaması umudunu kırar gibi olmuştu. O odada da tek bir sarı dosya bulamadılar. Humphrey Bennett nezaketini bozmadan ''Yanılmadığınıza eminsiniz değil mi?'' diye sordu. Kenan muavine cevap bile vermeden uyku sersemi kapıcıya döndü. Gayet sert ve sinirli bir şekilde ''Dün gece nöbetin sırasında buraya gelen oldu mu?'' diye sordu. Adam umursamaz bir tavırla ''Bildiğim kadarıyla hayır'' dedi. Kenan'ı da Scotland Yard'ın elemanı sanmıştı. ''Bildiğin kadarıyla mı? Senin gibi nöbet sırasında uyuyan adam ne görür be?'' Bekçi bozulur gibi olmuştu. Önce şaşırarak kabak konuşan Kenan'a baktı. Sonra ekibin başı olduğunu düşündüğü muavine dönerek ''Beni itham edemezsiniz.'' diye homurdandı. ''Benim görevim her saat başı bütün katları dolaşmaktır. Onun dışında odamda kalabilirim.'' Kenan sertçe bağırdı. ''Ya saat aralarında? İçeriye birisi girerse bu senin sorumluluğun değil mi?'' Adam inanamıyormuş gibi Kenan'ı süzdü. 7 yıldır bu hanın gece bekçiliğini yaparım ve şimdiye kadar nöbetlerim sırasında hiçbir olay çıkmamıştır. Ama bu sefer çıktı işte. Her neyse bunu sonra düşünürüz diye müdahale etti Humphrey Bennett. Yetkisiz yabancı polislerle mahkeme izni olmadan bir hukuk bürosunda araştırma yapmaktan zaten rahatsız oluyordu. Kenan üst katı da araştıralım diye söylendi. Muavin şaşırarak Kenan'a baktı. Sonra kapıcıya dönerek bu büronun handa başka yeri var mı diye sordu. Nöbetçi görevli kaşını çatarak yukarıda bir arşiv bölümleri var diye homurdandı. Hep beraber üst kata çıktılar. Bekçi kapıyı açtı. Elektrik kesikti. Kenan sigortanın söndürüldüğünü bilmezden geldi. Kapıcı otomatik sigortayı yeniden devreye sokunca içerisi aydınlandı. Odayı araştırdılar fakat Kenan bir sonuca varılamayacağını bildiği için ilgisi azalarak bir köşeye çekildi ve arabanın bitmesini bekledi. Sonuç olumsuzdu. Scotland Yard'ın merkez binasına döndüklerinde katliamdan kurtulan hizmetçi Kay Parker biraz kendine gelmiş olarak şaşkın ve sessiz oturuyordu. Elini yüzünü yıkamış ve o berbat görünümünden kurtulmuş gibiydi. Yüzü solgun ve bembeyazdı. Zoraki yudumladığı kahve fincanını tutan eli hala titriyordu ama yine de kendini emniyette hissetmenin verdiği rahatlığı fark etmek mümkündü. Humphrey, Hans ve Kenan odaya girdiklerinde müfettiş McCree'nin kızı yumuşatmak ve normale dönmesini temin etmek için olayın dışında havadan sudan konuştuğunu fark ettiler. McCree onları görünce Humphrey Bennett'a dönerek ''Buldunuz mu?'' diye sordu. Muavin olumsuzca başını salladı. ''Hayır efendim, tek bir sarı dosya bulamadık.'' Bu kez müfettiş gözlerinde şimşekler çakan sert bakışlarla Kenan'a baktı. ''Bunu nasıl açıklayacaksınız Bay Işık?'' Genç polis omuzlarını silkti. ''Söylediklerimin doğruluğundan hala şüpheniz mi var?'' Dün gece bir yığın insan öldürüldü. Capshaw firmasının sahibi, büronun bir sekreteri, bize saldıran ve mahut sarı dosyalardan birini geri almaya çalışan kadın. Hala onların suçluluğundan şüpheniz mi var? Gün gibi açık ki bu olayı örtbas etmek isteyen başkaları da var. Yani organizasyonun tek elebaşısı Ethan Capshaw değil. Cinayetler işleyen kişi ya da kişileri bulmamız lazım. Ayrıca elinizde bir sarı dosya mevcut. Betty'nin evinde bulduğunuz. Bu delil sayılmaz mı? Müfettiş homurdandı. O tek dosya ile bir sonuca varamayacağımızı siz de biliyorsunuz. Evet ama hiç çoktan iyidir. Belli ki birileri mevcut dosyaları bürodan alıp kaçırmış. Bu sadece bir faraziye. Faraziye mi? Size dosyaları bizzat gördüğümü söyledim. Ama onları söylediğiniz yerde bulamadınız. İyi ya, bu da iddiamı teyit eder. Capshaw'ları vuran dosyaları da kaçırdı. McCree homurdandı. Beni ne kadar zor durumda bıraktığınızın farkında mısınız? Size güvenmiştim. Şimdi durumu üstlerime nasıl açıklayacağım? Hans Mitch lafa karıştı. Bu kadar ümitsiz olmayın. Elimizde bir tanık ve bir dosya mevcut. Hepsi gözlerini konuşmaları tedirgin bir şekilde dinleyen genç kıza çevirdiler. Müfettiş, ''Artık ifade verebilir misiniz Bayan Parker?'' diye sordu. Hizmetçi kız uysal bir şekilde başını salladı. McCree, kızı yeniden ürkütmemek ve heyecana kapılmasını engellemek için gülümseyerek yüzüne baktı. Sonra kızın ifadesini yazması için görevli memurlardan birine işaret etti. ''Adınız ve soyadınız?'' ''Parker, Kay Parker.'' ''Kaç yaşındasınız?'' ''18'imi bitirdim efendim.'' ''Nerelisiniz Bayan Parker?'' İskoçyalıyım. Aberdeen'de doğdum. Yani henüz reşit olmadığınıza göre burada ailenizde mi kalıyorsunuz? Hayır efendim. Babam öldü. Üvey annemle geçinemedim ve kendime bir iş bulmak için Londra'ya geldim. Capshaw ailesinin yanına mı? Hayır. 6 ay kadar bir pastanede çalıştım. Lover's Sloane Street'teki Olimpiyada. 6 ay önce de Capshaw'ların yanına girdim. Size o aileyi kim tavsiye etti? Hiç kimse efendim. Müfettiş biraz garipseyerek kıza baktı. Ama böyle ailelerin yanına iyi bir referans almadan girmek hemen hemen imkansızdır. Sizi nasıl kabul ettiler? Kız heyecanla titredi. Bayan Glenn ve Capshaw sürekli müşterimizdi. Sık sık pastaneye gelirdi ve çoğu zaman ona ben hizmet ederdim. Bir gün bana yanında çalışıp çalışmayacağımı sordu. Çok iyi bir ücret teklif etmişti. Bayan Capshaw en iyi müşterilerimizden biriydi. Eli açıktı ve pastanedeki herkes onu iyi tanırdı. Olimpiyadaki arkadaşlarım başıma devlet kuşunun konduğunu söylediler ve ben de tereddüt etmeden teklifi kabul ettim. Anlıyorum diye mırıldandı McCree. Sonra kızın gözleri sulanmıştı yeniden. O tarihten beri de Carnaby Malikanesi'nde çalışmaya başladım. İşe başladığınız tarihi kesin olarak söyleyebilir misiniz? Yanılmıyorsam Kasım ayının 17'si. Öyle olmalı. Oradaki görevinizi bana tam olarak anlatabilir misiniz? Tabii efendim. Ben Bayan Capshaw'un özel hizmetkarıydım. Asıl vazifem ona hizmet etmekti. Son aylarda sekreterliğini bile yapmaya başlamıştım. Nasıl yani? Hayır cemiyetlerine mensup olduğu derneklere bazı kadın kollarına yapacağı ziyaret ve konuşmaları hatırlatır, notlarını temize çekerdim. Ev işleriyle meşgul olmaz mıydınız? Bayan Capshaw istemedikçe hayır. Bazen böyle isteklerde olur muydu? Nadiren. Şatoda özel bir davet verirse benim de yardımcı olmamı isterdi. Dün geceki gibi mi? Evet. Kız yeniden sararmış ve hatırladığı olayın etkisiyle omuzları titremişti. Hans Mills, müfettişi nihayet asıl konuya yaklaştığını hissetti. Alman polis tüm dikkatiyle kızı süzüyordu. McCree sordu. Dün gece şatoya gelen misafirleri gördünüz mü? Kız kısa bir duraklama geçirdi. Dudakları aralandı fakat ağzından bir laf çıkmadı. Evet, onları gördünüz mü diye sordum. Gördüm efendim. Kaç kişiydiler? 5. 5 mi? Öyle sanıyorum. Nasıl yani, emin değil misiniz? Ben misafirlerin yanında değildim. Hiç de çıkmadım. Daha ziyade mutfakta oyalanıyordum. Miriam'a biraz yardım ediyordum. Miriam öldürülen yaşlı kadın hizmetkar mı? Evet efendim. Peki misafirleri nerede ve ne zaman gördünüz? Kay utanır gibi önüne baktı bir an. Sonra mahcup bir ifadeyle bilirsiniz işte dedi. Evin personeli daima gelen misafirler hakkında konuşur dedikodu yaparlar. Ben de yapılan çekiştirmeleri işitince merak ettim ve bir ara salona açılan kapıdan baktım. Yani gizlice gözetlediniz. Öyle diyebilirsiniz. Sanırım bu bir suç değil. Müfettiş gülümsedi. Tabii ki değil. Onları daha evvel görmüş müydünüz? Ya da malikaneye daha evvel hiç gelmişler miydi? Hayır, onları daha önce görmemiştim. Ama benim çalışmaya başlamamdan evvel Carnaby'ye gelmişlerse bunu bilemem. Tabii Bayan Parker, Aralarında kadın da var mıydı? Evet, çok güzel iki kadın vardı. Birinin adının Ingrid olduğunu işittim. Kimden? Bay Capshaw ona öyle sesleniyordu. Hangisine? Sarı saçlı olanla. Cesedini bulduğunuz diğer kadın da misafir olarak gelenlerdendi, değil mi? Evet efendim. Onun adını da işittiniz mi? Kay başını iki yanına salladı. Üzgünüm ama hayır. Bir ara o kadının evden çıktığını gördünüz mü? Hayır müfettiş bey, görmedim. Emin misiniz? Kesinlikle. Çıkmış ve bir süre sonra dönmüş olabilir mi? Mümkündür. Fakat dediğim gibi ben görmedim. Anlıyorum diye mırıldanan müfettiş her zamanki gibi elinde oynadığı piposunu doldurmaya başladı. Tütünü yakıp ağzına aldığı dumanı dışarıya verirken ''Şu İngiliz denen kadını bana biraz daha tarif eder misiniz?'' dedi. Kay bir iki saniye düşünüp kadının hayalini beyninde canlandırmaya çalıştı. Çok hoş bir hanımdı. Boyu en azından 1,75 vardı. Belki de biraz daha uzun. Pırıl pırıl parıldayan uzun sarı saçlarını ve harika mavi gözlerini hatırlıyorum. Harika bir yürüyüşü vardı. Başka? Siyah bir elbise giymişti. Bedenine yapışan daracık bir şey. Yüksek ve dekolte pabuçlar giyiyordu. Daha başka şeyler Bayan Parker, daha başka şeyler. Anlayamadım. Neyi hatırlamamı istiyorsunuz? Mesela konuşmasını duydunuz mu? Farklı bir aksanı var mıydı? Daha ziyade kiminle ilgileniyordu? Oraya ne sebeple gelmişlerdi? Bu konularda bilginiz var mı? Hayır efendim. Nasıl olsun ki ben yanlarına hiç çıkmadım. 27. ayrımın sonu. Sayfa 359. Devamı 28. ayrımda.